Ayrım 12 Sarayın Bozkurtları Sabahattin Önkibar sayfa 174. Ergenekon'da aynı duruş. Necdet Özel döneminde beni 4 kere mahkemeye veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kurumsal olarak sahiplenmem ise vatanseverlik duygularımdan. Sadece bu konularda değil, gün geldi yine doğrularım adına çok kavgaya karıştım. Lise günlerimden itibaren 40 yıldır siyasi olayların içinde yoğrulmam herhalde bize bu kültürü ve duruşu kazandırdı. İşte böyle bir karakter sahibi olarak Şevket Bülent Yahnici gibilere çok kızgınım ki bugünkü MHP ve ülkücülerin temel sorunlarından biri budur. Dava denilen şey artık sadece ambalajdır. Esas olan kişisel hesaptır. Ülkücülük artık sadece bir imaj kostümüdür. Başka bir ifadeyle ülkücülük günümüzde idealizmin değil fikir esnaflığının kutlu malzemesidir. Mehmet Gül'ü TV'ye çıkarma. Kaldığımız yerden devam. Bahçeli 2002 bozgunu sonrasında türlü tuluatlarla MHP'de kalmayı başardı. Ardından kurultayda kendine rakip olma ihtimali olanlara kuşatma aldı. Hiç unutmam, bir gün merhum potansiyel genel başkan adayı olan Mehmet Gül'ü TV programıma çağırdım. O yıllarda Bahçeli'ye fedailik yapan eski İçel Milletvekili Mehmet Şamdır programımın başlamasına yarım saat kala beni aradı ve aramızda şu diyalog geçti. Mehmet Gül'ü programına çıkarmayacaksın. Sayın Genel Başkanım böyle istiyor.
Kimsenin Sayın Genel Başkanın?
Devlet Bahçeli Bey.
Ama o benim Sayın Genel Başkanım değil. Ben gazeteciyim ve benimle böyle konuşamazsın.
Terbiyesizlik etme Şandır. Ben senin ANAP'ta olduğun dönemde MHP'ye sövdüğün anları bilirim.
Mehmet Şandır sözümü kesti.
Şandır'a hodri meydan. Sonuçlarına katlanırsın.
Hodri meydan Şandır Efendi, elinden geleni ardına koyarsan alçaksın.
Telefonu suratına kapattım ve Mehmet Gül'ü canlı yayına aldım. Bunlar böyledir. Ülkücülüğü telefon tehditleriyle korku salmak için kullanırlar. Bazıları da 18 yaşındaki bebeleri gönderip taş atıp cam kırdırırlar. Amiyane tabirle kolpacıdırlar. Bir gün ANAP'ta siyaset yaparlar, ertesi gün Bahçeli adına telefon kabadayılığına soyunurlar. Ama biz elbette bu gibilere hiçbir zaman pabuç bırakmadık ve mezara girme pahasına bırakmayız ki bu bizim karakterimiz. Ve heyhat, Bahçeli'nin bir dönem tehditçisi olan Mehmet Şandır, şimdi kendisi Sayın Genel Başkanını başkanlık rejimi bağlamında topa tutuyor. Cem Uzan ile Mehmet Gül. Aslında gerekçesi başkanlık itirazı falan değil, onu bahane edip hesap görüyor. Son dönem aday yapılmadı ya, fırsat deyip intikam alıyor. Bunların davası vekil olmak, yani MHP'den nemalanmaktı. Eğer vekil olsaydı yemin ederim gıkını çıkarmaz, Sayın Genel Başkanım ne yapıyorsa hayırlıdır derdi. Dedik ya, MHP'de dava, ideal, ülkü, artık zarf, mazruf ise sadece hesap ve çıkar. Bu arada Mehmet Gül'ün Cem Uzan tarafından partisine davet edildiğini ve ikinci adamım ol milyon dolardır harca teklifini düşünmeden geri çevirdiğini not olarak bu vesileyle aktaralım. 2002 seçim sonrası süreçte sadece Mehmet Gül değil Mustafa Verkaya gibi 12 Eylül öncesinin mücadele önderleri küstürüldü. MHP bu dönemde Bahçeli'nin bakkaliyesine dönüştürüldü. Ülküdaş değil yoldaş. Bahçeli bu dönem aldığı kararı kapalı divan toplantısında şöyle açıkladı. Arkadaşlar, bundan sonra ülküdaş değil yoldaş arıyorum. Bu partiye yeni kimlik bulmamız gerekiyor. İlginç husus, Devlet Bahçeli bütün o süreçlerde ne televizyonlara çıktı ne de Anadolu yollarına düştü. Halk ve kamuoyu diye bir derdi hiç olmadı ki, hala yok. Tek tasası ya da işi koltuğunu korumak ve onun gereğini yapmaktı. 2002 sonrasında yapılan iki ayrı kurultayda Bahçeli, Koray Aydın ile Ramiz Ongun'u yendi. Derken 2006'ya gelindi. Bahçeli'nin karşısına bu kez Profesör Ümit Özdağ çıktı. 27 Mayıs'ın 14'lerinden olan Muzaffer Özdağ'ın oğlu olan Profesör Özdağ, donanımı ve belagatıyla hem ülkücü hem genel kamuoyundan büyük alaka görüyordu. Ümit Özdağ'ın taarruzu. Bahçeli'ye karşı çok akılcı bir stratejiyle taarruza geçti. Önce Bahçeli'nin fikri çöküşünü ortaya serdi. Onurlu AB üyeliğinden, ABD ile stratejik ortaklığa kadar yaşadığı emperyal savrulmaları dillendirdi. Meclisteki PKK artıklarına cici görünmek için ifade ettiği çiçek bahçesi söyleminin ihanet olduğunu seslendirerek Bahçeli'nin Osman Baydemir'den aldığı övgülere dikkat çekti. MHP Diyarbakır Kongresi'nde Kürtçü konuşma yapılmasının garabetini haykırdı. Yeni bir ruh için 1969 misali Adana'da kongre teklifinde bulundu. Bu teklifle amacı ülkücülerin 12 Eylül öncesinin iklimine geri dönmesiydi. Profesör Özdağ ayrıca idamın geri gelmesini ve IMF'ye karşı çıkılmasını talep etti. Bahçeli'nin tersine ülkücülerin sokaktan çekilmesini değil, orada seferber edilmesini dillendirdi. Devlet Bey de panik. BBP ile birleşmeyi gündeme getirip o dönem Türkiye'yi ziyaret eden Papa'yı protesto adına Ayasofya önünde 100 bin kişilik sabah namazı organizasyonunu teklif etti. Bunlara ilaveten adaylığını Bingöl'ün Yeni Başlar köyünde açıkladı. Bu köyün özelliği şuydu. 12 Eylül öncesinde MHP'den belediye başkanı olup katledilen Hikmet Tekin'in mezarı oradaydı. Özdağ hem onu hatırlatmak hem de Güneydoğu vatandır, ondan asla vazgeçemeyiz demek için bu metodu seçmişti. Profesör Özdağ'ın bu müthiş taarruzu Bahçeli'yi panikletti. Bu süreçte Ümit Hoca'nın annesi ve babasına rezilce hakaretler edildi. Hemen karanlık adam ve provokatör yakıştırmaları yapıldı. Özdağ Mossad ajanı suçlaması. Mossad ajanı denildi ve Asam bahanesiyle hedef alındı. Vay efendim, Asam adlı bu vakfa Ülker firması para veriyormuş. Vay efendim, Ülker'in sahibi Karatay Yahudilerindenmiş. Vay efendim, bir dönem Asam'a başkanlık yapan Profesör Ümit Özdağ bu şekilde Mossad'ın ajanı oluyormuş. Şaşırmayın, mantık silsilesi aynen böyleydi. Bu suçlamanın yapılmasıyla o dönemin Asam başkanı olan Şaban Gülbahar basın toplantısı yaptı ve Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP'nin kendi vakıflarına, yani Asam'a yaptığı yardımların belgelerini bir bir basına sundu. Evet, Mossadçı denilen Asam'a MHP de para vermişti. Baktılar ki İsrail ajanlığı çamurları tutmuyor ve Profesör Özdağ durdurulamıyor, başka yollara başvurdular. Büyük tezgah. Önce onun MHP'ye üye olmadığını söylediler. Ümit Özdağ Artvin Yusuf elinden üye kaydı yaptırınca ikametgahı orada değil, geçersiz dediler ve ikametgah sahtekarlığından dava açtılar. Yargıtay'dan karar çıkarttılar derken Danıştay devreye girdi. Kısacası tıpkı yakın geçmişte olduğu gibi tam bir hukuksal kaos yarattılar. Bu arada Artvin Yusuf eli teşkilatını cezalandırıp 15 il başkanına Özdağ'ın aleyhine bildiri yayımlattılar. Peşi sıra yurt gezilerinde olan Ümit Hoca'ya taşlı, sopalı ve silahlı saldırılar organize edildi. Sonuç, Özdağ'ı kurultay salonuna almadılar ve genel başkanlık yarışına sokmadılar. Ajanlıktan genel başkan yardımcılığına. Sonrası malum. Başlarda yazdım. Ümit Özdağ Bahçeli tarafından iki kere birinci sıradan aday yapıldı. Dahası genel başkan yardımcılığına getirildi. Ülkücülükten geçinenler Bahçeli, Ümit Özdağ ajandır dediğinde zerre sorgulamadan evet öyledir dediler. Bahçeli, Ümit Özdağ ajan değil, partimizin ikinci adamıdır dediğinde yine anında evet ajan değil, MHP'nin kıymetlisidir diyebildiler ki söyleyin, bunun adı çürümüşlük ya da ülküsüz ülkücülük değil midir? İşte benim isyanım bunadır ve bugünkü MHP bu gibilerin işgali altında. MHP'yi kişisel ikbal merdiveni olarak kullanıyorlar. Kimi hayalini bile kuramayacağı şekilde MHP'den vekil oluyor, kimi MHP'den para kazanıyor. Velhasıl bugün MHP çıkar holdingine dönüştürülmüştür. Ahmet Türk ile Fırat. Kuşkusuz camiada merhum genç Fırat Çakıroğlu misali idealist yiğitler var olmasına varlar da onlar artık azınlıktadır. Bu arada Fırat Çakıroğlu'nun PKK'lılar tarafından katledilmesi bağlamında Bahçeli'nin kılını kıpırdatmadığını belirtelim. PKK bütün üniversitelerde at koşturup hükümranlık kurarken Bahçeli bu konuyu TBMM'ye bile taşımamıştır. Evet, Ahmet Türk hapse girince has ve yaşlı hapisten çıksın deyip üzülen Bahçeli aynı hassasiyeti sevgili Fırat için göstermemiştir. Ve 2007 seçimleri. Gelelim 2007 seçimlerine. Bu dönemde konjonktür MHP'nin oy patlaması yapması için fevkalade müsaittir. 2002'de sıfırlanan PKK, AKP'nin ihaneti çağrıştıran yanlış politikalarıyla dirilip yeniden kan akıtmaya başlamıştır. İktidar askerle sürekli kavga ederek yönetimdeki ahengi sabote etmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kriz devleti sarsmaktadır. Mehmet Ağar ile Erkan Mumcu'nun rüzgar estirip oluşturdukları merkez sağ zemin, AKP'lilerin oyun ve baskılarıyla son anda tarumar edildi ki bu durum MHP'ye fırsat sundu. Çünkü DYP ANAP seçmen kitlesinin oy verebileceği ikinci adres MHP'ydi. Öyleyken MHP bırakın AKP'ye alternatif olabilmek, barajı ancak birkaç puan farklı aşabildi.
ve seçimin hemen ertesinde Bahçeli yine tuhaf bir adım atıyor.
Abdullah Gül Çankaya'ya. Siyasal İslam geleneğinden gelen Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkması için harekete geçti. O Abdullah Gül ki Atatürk'ün şaheser sözlerinden biri olan "Ne mutlu Türk'üm" diyene ifadesine ateş püskürüp cihat ilan eden biri, yani ümmetçi. O Abdullah Gül ki Britanya'da Orta Doğu'ya ajan yetiştiren Exeter eğitimli. O Abdullah Gül ki Hadeplilerle neoliberallerin sırtını sürekli sıvazlayıp sahiplenen biri. O Abdullah Gül ki Dışişleri Bakanlığı esnasında bakanlık kadrolarını FETÖ'cü teröristlerle dolduran adam. Hatırlayalım, 2007 erken seçimin gerekçesi Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve onun oylamasında parlamentoda 367 milletvekilinin hazır bulunması olayıydı.
Tayyip ile Büyük Anıt anlaşmıştı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyük Anıt, AKP'ye mağduriyet yaratma ve bu şekilde oylarını yükseltme adına hükümete göstermelik bir muhtıra vermiş ve bunun sonrasında AKP erken seçim deyip meydanlarda Müslüman Cumhurbaşkanı istemiyorlar diyerek oyunu %47'ye taşımıştı. Muhtıra danışıklıydı. Zira Yaşar Büyük Anıt'ın bu muhtıra sebebiyle hiçbir zaman yargılanmaması bunun ispatıdır. Dahası Tayyip Erdoğan gibi biri bile verilen muhtıra değil görüş açıklamaktı demiştir. Bu olayın perde gerisi şuydu. Asker ve AKP'nin hakim iradesi anlaşmıştı. Buna göre asker AKP'nin yeniden iktidar olmasına yapay muhtıra gibi teşebbüslerle mağduriyet yaratıp katkı sağlayacak ama karşılığında Cumhurbaşkanlığına Abdullah Gül değil Vecdi Gönül getirilecekti.
Vecdi Gönül gelecekti. Doğruya doğru. Tayyip Erdoğan yapılan bu anlaşmaya uydu ve erken seçim sonrasında hiçbir gün Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olacak demedi. Tersine kendine baskı yapan Bülent Arınç ve benzeri partili arkadaşlarını refüze etti. Abdullah Gül'ün örtülü AKP'den ayrılırız şantajlarını umursamadı. Tablo matematiksel olarak ortadaydı. AKP iktidardı ama TBMM'de yine tek başına 367 sayısına erişememişti. Öyle olunca da muhalefetin olur vermediği biri Cumhurbaşkanı olamıyordu. Dolayısıyla Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu olamazdı.
Bu şekilde Vecdi Gönül'ün önü açılıyordu. Zira CHP çok önceden ona oy verebileceğini duyurmuştu. Ancak tam bu süreçte Devlet Bahçeli sürpriz bir şekilde devreye girdi ve her şeyi ters yüz etti.
Gül'ü köşke taşıyan adam. Her zaman olduğu gibi yine parti organlarına ve arkadaşlarına danışmaksızın alelacele şöyle bir açıklama yaptı. Biz Cumhurbaşkanlığı oynaması esnasında genel kurul salonunda olacağız.
Bu beyanın okuması netti. Bahçeli Abdullah Gül'ün önünü açıyor ve Tayyip Erdoğan'ı tekrar onu aday yapması için mecbur ediyordu.
Açıklamayla sadece Genelkurmay değil Tayyip Erdoğan da köşeye sıkıştı. Zira MHP'nin oylamaya katılması parlamentoda 367'nin sağlanması demekti. Erdoğan mecbur kaldı ve Abdullah Gül'ü yeniden aday gösterdi. Bunu yapmazsa tabanıyla sorun yaşayacağını ve partisinin büyük yara alacağını düşündü.
Neden yaptı meçhul? Bu şekilde Abdullah Gül Devlet Bahçeli sayesinde Atatürk'ün koltuğuna oturdu ya da başka bir ifadeyle siyasal İslamcı görüş Çankaya Köşkü'ne çıktı. Bunu niye yaptı sorusunu bugüne kadar cevaplamadı. Politik planı veya stratejisi mi vardı hiç öğrenilemedi. Genel kurul salonuna girmenin Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı ilan etmek olduğunu bilmesine rağmen niçin öyle davrandı hiç anlaşılamadı.
Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması devletin dönüştürülmesi ve rejimin fiilen değişmesine mutlak bir zemin hazırladı. Gül 7 yıllık görevi boyunca AKP iktidarının gönderdiği her şeyi imzaladı ki bu oran %99.6'dır. Abdullah Gül Çankaya Köşkü'ne çıkınca ilk talimatını sürekli koruyup kolladığı Fethullah'ın devleti içindeki unsurlarına verdi.
Ergenekon iddialarını delillendirin ve harekete geçelim.
Ergenekon Gül'le başladı. Bu şekilde emniyet ve yargıdaki Fethullah Gülen terör örgütü üyeleri yalan delil üretimine geçti ve çok sürmedi operasyon başladı. Genelkurmay'daki generaller Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olunca tedirginlik içine girdiler. Çünkü herhangi bir konuda itiraz ettikleri takdirde bir dakika içinde emekli edileceklerinin farkındaydılar. Evet, Bahçeli Gül'ü seçtirerek adeta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kurbanlık koyun misali teslim etmişti. Buradan hareketle eğer Ergenekon ve Balyoz TSK'yı çökertme amaçlı emperyal bir proje ise, ki bu artık %100 ispatlandı, bu durumda projenin içinde Devlet Bahçeli var demek haksızlık olur mu? Perinçek uyarmıştı. Hatırlayalım, Doğu Perinçek o tarihte defalarca uyardı. Bu operasyon Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çökertme adına yapılıyor. Hedef Türk ordusu ve Türk devletidir. Devlet Bey oralı olmadı. Perinçek'in feryadını biraz Deniz Baykal duydu. Lakin o da kasetinin çıkmasıyla sustu ya da susturuldu. MHP içinde sadece Ümit Özdağ dik durdu ve Türk ordusunu sahiplenen açıklamalar yaptı. Ümit Özdağ bu milli duruşu sebebiyle neredeyse hapse giriyordu. Bazıları bilmez. Profesör Özdağ Beşiktaş'ta Ergenekon savcılarına saatlerce ifade verdi ve tutuklanmaktan son anda kurtuldu. Dahası Ergenekon iddianamesinde fail olarak kendisine onlarca sayfa yer verildi. Yargıya güvenelim diyen kimdi? MHP milletvekili emekli Kor General Engin Alan yine Ergenekon tezgahında tutuklananlar içindeydi. Öyleyken Devlet Bahçeli'nin bu siyah tertibine karşı verdiği ikinci demeç şöyleydi. Adil yargılamayı etkilemeyelim, sonucu görelim. Evet, Devlet Bahçeli tıpkı Fethullah Gülen gibi siyah güdümlü olan cemaatin yargıçlarına güveni teklif ve telkin ediyordu. Arşivde mevcut olan bu beyanlarla sabit olduğu üzere Ergenekon sürecinin başlangıcında Bahçeli, FETÖ ve Abdullah Gül'e tavır içinde değildi. Sadece Ergenekon'daki sorumluluk değil, Bahçeli TC ibareleri valiliklerden indirilirken de sustu. Bir kere olsun bayrağı ve TC'yi sahiplenen miting yapmamıştır. Ülkü ocaklarının miting taleplerini geri çevirdi. Bu tavrından dolayı o Bahçeli o dönem kamuoyu önünde Tayyip Erdoğan ile Ahmet Türk'ten takdirler aldı. Gül için dışarı attırdı. Oslo'da PKK ile ihanet müzakereleri yapıldı. Bahçeli yine oralı olmadı. Ötesi var. Bahçeli MHP'nin Erzurum İl Kongresi'nde Abdullah Gül'ü protesto eden ülkücüleri azarlayıp salonunun dışına çıkardı. Ancak bütün bu eleştirileri yaparken bir hususun ısrarla altını çizeyim. Bahçeli hırsız değil, yani son derece namusludur ve bu yönüyle Ecevit misali sembol isimdir. Bizim kendisine olan itirazımız zaten kişiliğine değil liderliğinedir. Bir okurum bir ara Bahçeli'nin Ermeni olduğu iddialarını içeren sözde belgelerini bana gönderdi. Bunların içinde şecere bilgileri de vardı. Devlet adının Türklerde değil Ermenilerde devlet yan şeklinde görüldüğünün örneklerini gösteren Osmanlı ve diaspora yayınlarını sundu. Ermeni yalanı. İlaveten Bahçeli'nin ailesiyle akrabalarının Adana Osmaniye'de duvarlarla çevrili evlerini gösteren fotoğraflarını sunup bu şekilde gayrimüslimlerin orada oturduklarını ve Bahçeli'nin de gayrimüslim ve Ermeni olduğunu ispatlamaya çalıştı. Ama ben bunların tamamen uydurma deliller olduğuna hükmettim ki bu tertibi Fethullahçı sözde ülkücülerin yaptığına dair duyumlarım da oldu. Bahçeli'yi tanıma rehberi. Gelelim Bahçeli'nin özel yaşamı ile hobilerine. Devlet Bahçeli'nin bütün hayatı boyunca tek bir yakın arkadaşı olmamıştır. Kendisi gibi bekar olan kız kardeşi yegane sırdaşıdır. Hiç kimse Bahçeli'yi tavla, briç veya konken oynarken görmemiştir. Sinemaya gitmez, tiyatroya gitmez, maça gitmez, konsere gitmez, fasıla ya da aleme zaten gitmez, rakı şarap içmez, seyahate çıkmaz, vakit namazına gitmez, teravih namazına gitmez, mevlide gitmez. Dondurma ve Adana kebap, hatim duasına gitmez, zikir ve dua ayinlerine katılmaz, protokol dışında düğün ve ölümlere gitmez, gençliğinden beri zamparalığı ve uçarılığı görülmüş duyulmuş şey değil. Hiçbir kız arkadaşıyla hiç görülmedi. Peki bu Bahçeli niye yaşar veya keyfi yok mu? Hakkını yemeyelim. Adana kebap ile dondurmaya bayılır. Bir de zengin çocuğu ya, antika Amerikan araba merakı var. İlaveten yıllar önce yazmış ve Hürriyet gazetesi manşet yapmıştı. Televizyon koliktir. Sayılarla sevişir. Sürekli Seda Sayı'nın programlarını izlediğini, özel kaleminden öğrenmiştim ki, evlilik programlarının tutkunu olduğunu sevgili Rahmi Turan da yazdı. Bahçeli'nin en ilginç yanı sayılarla adeta sevişmesidir. Toplar, çıkarır, çarpar, böler ve oradan mutlaka MHP için bir mesaj ve iktidar çıkarır. Mesela bir gün 9 çarpı 9 eşittir MHP iktidar dedi ve bunu şöyle açıkladı. Her MHP'li 9 kişiyi ikna ederse, ikna edilen o 9 kişi aynı şekilde ilave 9 kişiye MHP'ye oy verdirirse tek başına iktidarız. Adamın dediğine bakar mısınız?
Tayyip Erdoğan'ın işsizliği azaltma formülü de böyleydi. TOB'daki toplantıda her TOB üyesi bir kişiye ilave iş verse işsizlik yarı yarıya azalır demişti. Onun gibi Bahçeli'ye göre de önce 9 kişi ikna edilecek. Peşi sıra ikna edilen 9 kişi diğer 9 kişiyi ikna edip MHP'ye oy verdirecekti. Ve iktidar kapısı bu şekilde aralanacaktı. Lakin yaptığı o hesap yanlıştı. Zira 9 çarpı 9 eşittir 450 milyon oydu. Tek başına iktidar böyle olunacak. Bahçeli'nin sayılar rüyasından bir başka örnek şudur ki bunu MHP'nin parlamentodaki grup toplantısında 2009'da dillendirmişti. Arkadaşlar, 2009'un içinde iki tane sıfır yok mu? Atalım o iki sıfırı, ne kalıyor? 2 ile 9 değil mi? Yan yana getirirsek o iki rakam 29 eder değil mi? Sonra 2 ile 9'u toplayın, 11 eder değil mi? 29 artı 11 eşittir 40'tır. İşte bunun anlamı MHP'nin 40. kuruluş yıl dönümü olan 2009'da MHP'nin tek başına iktidarı demektir. Bunlar tesadüf olamaz. Bakın, bunları şaka için yazıyor veya ben uyduruyor değilim. MHP'nin başındaki isim iman vecdiyle mecliste ediyor bu sözleri. 12. ayrımın sonu. Sayfa 188.